Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, iyi bir hafta olsun, en azından bitirdiğimizden daha iyi olsun, yeni umutlarla başlasın diyerek diğer dostları da çağırın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Herkes çağıralım, oturalım, konuşalım. Hepimizi ilgilendiren bir konuyu, hepimizin hayatını konuşalım. Çünkü bugün konuşacağımız şey gerçekten hepimizin hayatının ta dibi. Ama öyle bir dip ki bu, bizim böyle bilip de susmalarımız, görüp de konuşmayışlarımız, sonra üstelik faillerden biri olayla ilgili bağırdığında onun bile kıçına hizalanmaktan utanmayışımız. Bunu konuşacağız ama ben size bir hafıza tazelemesi yapacağım. Bu yayın bittiği zaman bu işin kurgusunun aslında ne olduğunu, hayır öyle büyük komplo teorileri falan biliyorsunuz, inanmam ben öyle şeylere ama o komplo teorilerinin dışında bizim devlette devamlılık esastır sözünü nasıl anlamamız gerektiğini konuşmuş olacağız en fazla. Bugün yayın için özellikle ekstra teşekkür etmek istiyorum. Yayının başlığında gördüğünüz o vinyet var ya, o çizim. Sevgili Yılmaz'ın, Yılmaz Aslantürk'ün, Otis abinin, zaman zaman biz birbirimizden habersiz, yayını da artık 6 senedir o kadar uyumlu çalışıyoruz ki onunla. Ben Yılmaz'dan bir şey istemedim. Yılmaz kendi çizdi bunu ve benim başlığımı da bilmiyordu. Ne konuşacağımı da bilmiyordu tam olarak. Ama bugün ne kadar yaptıklarının en iyisi olduğunu söyleyebilirim bu vinyetin. Kuşkusuz onun işini değerlendirmek benim işim değil ama bunu bana yolladıktan sonra kendisiyle telefon konuşması yaptığımızda dedi ki artık yoruldum ben bundan. Yıllardır bu insanlarla ilgili bir şeyler dönüşmekten, bir şeyler konuşmaktan, bu pisliğin içinde debelenmekten çok yoruldum ve çizdiğim sadece o. Her biri bir fotoğraf karesinin içinde kendinden bir kuşak öncesinin cenazesinde fotoğraf taşıyan insanlar var o vinyette. Gördünüz mü bilmiyorum. Mutlaka görün ama gerçekten çok güzel bir çalışma çünkü. Eline koluna aklına sağlık sevgili Yılmaz'ın. Biz bugün biraz bunu konuşalım istiyorum. Yani size bir mafya babasının ağzından duyduklarınız ilginç geliyor olabilir ama onların hiçbirinin yeni olmadığını konuşalım. Ama şu mantıkta değil, ne var bunda? Bunların hiçbiri yeni değil diyerek değil. Çünkü eğer bunu yapacak olursak bu bir kanıksamışlık getirecek bize. Oysa böyle bir şey değil anlatmaya çalıştığımız. Sürekli vatan sevgisi adı altında, bir kutsallık, bir din atfı altında hepimizin hayatlarından çalınanı görün istiyorum bugün. Ve bunu yaparken öyle geriye gidelim ki en azından bu ülkenin son 50 yılı içinde bunun nasıl yapıştığını üzerimize ve nasıl sağ iktidarlar tarafından, hiç beis yok bunu sağa sola çekmekte, sağ iktidarlar tarafından nasıl bu ülkenin kaderi haline getirildiği ve benim tabirimle bu ülkede kendini muhafazakar olarak tanımlayanların bu kadar fazla vatan hassasiyeti gözeterek vatanın karşısında işler yapabilmesi ve kendini solda görenlerin bu kadar ödlek olmasıyla 50 senedir bu işin nasıl yapış yapış içimize işlediğini konuşalım istedim. Çünkü Sedat Peker'in yayınladığı 7. videoda bugüne kadar anlatılan suçların, suç ithamlarının çok daha ötesinde isim cisim verilerek, örneğin Kutlu Adalı cinayetinden bahsedilerek ki 1996 yılında yani 25 sene önce adada, Kıbrıs'ta işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Ve o cinayeti kimin işlediğini kendisi ve kardeşi üzerinden, ki kardeşi dün gözaltına alındı bulunduğu yerden ama olayın diğer taraflarıyla ilgili en ufak bir adım atılabilmiş durumda değil. Ha, özür dilerim, geçmişten gelen bir davanın yeniden açılması söz konusu Mehmet Ağar'la ilgili olarak. Ama onun nereye gideceğini bilmiyoruz. Birinin kafasında Damokles'in kılıcı sallanıyor ama ülkenin kaderi açısından baktığınızda değişmiyor. Kutlu Adalı yıllarca bir haberin peşinde koşarak, tek bir haberin değil ama Kıbrıs'ta, adada insanların olumsuz koşullarda yaşamasını getiren ve 90'larda Türkiye'de yaşanan o büyük beyaz toroslarla simgelenmiş hale gelen, gündüz gözüne işlenen cinayetlerle devletin, devleti yönetenlerin tırnak içinde, işine gelmeyen insanların takır takır öldürüldüğü dönemde adada bu işten nasibini almışlardan bir tanesi. Ünlü Sen Barnabas baskını ile birlikte, ki anlatılan hikaye şudur. Değeri yüz milyonlarca doları bulan ikonalar, bir takım tarihi eserler üstelik devletin gözetimi altında çatır çatır kaçırılır. Ve Kutlu Adalı bunu görüntüleyip belgeledikten sonra bir hafta içinde, sadece bir hafta içinde öldürülür. Gerekçesi, çünkü orada insanlara anlattığı, gösterdiği o belgelerin içinde tıpkı bizdeki gibi beyaz toroslar vardır. Ve o beyaz toroslar Türkiye'den, anakaradan yavru vatana birilerinin deyişiyle suçun ithalini de gösteren beyaz toroslardır. Yani burada ne yaşanıyorsa, bu ülkenin sokaklarında beyaz toroslar insanlar için nasıl bir zulüm oluşturuyorsa, Kıbrıs'ta da aynı şeyin yapıldığının göstergesidir. Ve ölümünün ardından yapılan araştırmalarda, araştırma adı biraz büyük kalıyor gerçi bu anlamda ama, çünkü sorulması gereken soruların hiçbiri sorulmaz bunlardan. İnsanları suikast silahlarıyla takır takır devrildiği bir dönemde Türkiye'de aynı benzer silahların, uzilerin kullanıldığı bambaşka bir suikasttır bu. Ölür gider Kutlu Adalı. Arkasından birileri bir şeyler yazmaya çalışır, olayın üstü itinayla kapatılır. Çünkü Kıbrıs dediğiniz yer bu ülkenin büyük ada içinde, büyük yarımada içinde işlenemeyen suçlarının çok rahat işlenebildiği bir yarı cennet konumundadır bazıları için. Kumar mafyasının hele bugüne dönüşmüş haliyle, yani duyduğunuz o Falyalı soyadıyla duyduğunuz haliyle, geçmişte kol çekenlerin, bir masanın etrafında oturanların yerini artık sanal bahis sitelerinin aldığı böyle bir ortamda insanların takır takır suç işleyebildiği, milyarlarca dolar kazanabildiği o günlerin göstergesidir adeta. Çünkü o yıllarda, yine aynı benzer yıllarda, 90'ların ortalarından itibaren Türkiye ile benzer işler yapılmaya başlanır. Mesela 91'in göbeğinde İstanbul'da Ataköy'de Cem Hotels adıyla işletilen 200 dönümlük bir arazinin üzerine, üstelik Emlak Bank'tan alınmış. Hani hatırladınız mı, birilerinin rüşvetin belgesi mi olur pezevenk diye çıktığını, mahkeme tutanaklarına geçirdiği o Engin Civan Selim Edes olaylarıyla birlikte yaşanan yerde 200 dönümlük bir arazi birilerinin eliyle, devlet eliyle, devamlılık esas ya, birilerinin eliyle içinde koskoca Ataköy Kazino'nun da kurulduğu eşek kadar bir tesis yapılmasıyla, aynı yıllar içinde adada ufak tefek artık otellerin açılarak, Türkiye'de bir gün bu iş duracak ama milyarlarca dolar durmamalı denilerek adaya suçun götürüldüğü dönemdir. Kutlu Adalı'nın ölmesiyle bitmez elbette iş. Hani demin dedim ya, şu hikaye, yani Ataköy'deki o koskoca marinanın içindeki o koskoca Cem Hotels denilen yer 200 dönüm. Yayını özellikle İstanbul'dan izleyenler, size söyleyeceğim, bir Ankaralı olarak benim gibi bir memur şehrinde yetişmiş, yakınları, ailesi en çok para kazananı bir devlet dairesinde daire başkanı olmuş insanların arasında büyüyenler için bu pek anlaşılabilir bir şey değil. Ama lütfen siz tarif edin. 200 dönümlük bir arazi, Ataköy'de 200 dönümlük bir arazi ne anlama gelir? Bence önemli. Çünkü bunu bildikten sonra ilerleyebilmek çok daha önemli. Burada dedik ya, devlette devamlılık esastır diye. Devlette devamlılığı sağlayan insanların tamamı benzer koşullar içinde, benzer insanların destekleriyle yükselir. Örneğin orada, o Ataköy'deki Cem Hotels'in sahibi olan kişi, yani sahibi demeyelim de, mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen oyalan denileceğini, malı al, sen işlet, hep beraber nasiplenelim diye denilen insanlardan bir tanesi Yafes Öztürk'tür mesela. Bu ismi benim yaş kuşağımdaki insanlar çok sık duydu. Çok fazla duydu. Kim olduğunu, ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyorduk ama kariyerinin nereden geldiğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Şef Garson. Ama o kadar iyi ilişkilere sahip bir Şef Garson ki yükselişinin önünde hiç kimse duramıyor. Çünkü onu en çok sevenlerin arasında devlette devamlılığın bu ülkede son 60 yılına damgasını vurmuş, birileri tarafından baba diye nitelenmiş, arkasından gözyaşları dökülmüş, tertemiz bir insandı, Türkiye'nin gelişimi için yapmadığı kalmadı denilen Süleyman Demirel vardı. Süleyman Demirel, baba diye hitap edenlerin içinde Yafes Öztürk'e ayrı bir önem verir. Çünkü Yafes Öztürk'ün orada işlettiği o Cem Hotels'in içinde tevafuk mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz, bir lokanta var. Lokantanın adı ne biliyor musunuz? Mavi Marmara. Çok ilginç değil mi? Mavi Marmara lokantasının çok ünlü konukları var. Konuklar öyle böyle ünlü değil ama. Yani içeride kimilerine göre 1000 kişilik, kimilerine göre 1400 kişilik bir salon var. Yemekhane, yemek yeniyor burada. Büyük bir restoran. Ve oranın müdavimleri arasında dönemin en ünlü insanları var. Bunu ben söylemiyorum. Hani dedim ya, bugün bir hafıza hatırlatması yapacağız. Hafızayı canlandıracağız. Çünkü bugün yaşadıklarımız şu anda içinde kafamızı sağa sola çevirmeye çalıştığımız kanalizasyonun küçücük bir parçası sadece. Yafes Öztürk burayı açtıktan sonra kuşkusuz anlatımlar güçlenir. İnsanlar yazar çizer. Hem de öyle insanlar yazar çizer ki toplumun en güvendiği insanlar bunlardır. Ama bu toplumun yaşayanları sadece okur, zaman zaman sadece dinler. Hani Abdülhamit Tarhan'ın söylediği gibi, bu ülkede yaşayanlar söylemez, söylenir sadece. O günlerde de aynı şey olur. Bakın size bir yazı okuyacağım. Üstelik yazıyı yazan kişi bugün de gazetecilik için çok muteber bir insan. Uğur abi, Uğur Dündar. Sabah gazetesinde yazıyor o zaman, 18 Kasım 2001 tarihinde. "Ben kapının dışında beklemem" yazının başlığı. Yurt dışında yaşayan bir iş adamının Türkiye'de de çok tanınan biri olduğunu söylüyor ama diyor ki adını açıklayamam çünkü üzerine çökecekler, biliyorum. Türkiye'de yapmaya çalıştığı yatırımlarda sürekli olarak bizim bundan avantamız ne olacak diye soran devlet adamlarından yıldığı için artık bunları ifşa etmek üzere bir kitap yazmaya başladığını söylüyor. Ve orada yazdıklarının içinde tam da benim anlattığım hikaye var. Yani Yafes Öztürk'ün hikayesi. Neden bu insan bu kadar önemli demeyin. Bu kurgunun içindeki küçücük figüranlardan bir tanesi zaten sonra ölüp gidiyor. Ama arkasında bıraktıklarıyla bugün Türkiye'nin sembol isimlerinden biri olmaya devam etmeli bence. İstanbul'da sahil yolundan Yeşilyurt'a doğru giderken Ataköy'ün hemen karşısında Cem Otelleri yer alır. Motelin ilk ününü Saadettin Tantan'ın fuhuş operasyonları yapmıştır. Saadettin Tantan ısrarla buraya fuhuş operasyonları yapıyor. Israrla. Çünkü biliyor ki içeride dönen dalga dubara bugün Netflix üzerinde seyrettiğiniz, bildiğiniz suç dizilerinden çok daha ağır şeyler. Çünkü içeride gezenler hani 1930'ların o ünlü büyük buhranının içinde Amerika'da Al Capone'un yükselmesiyle sonuçlanan ve pek çok etkiyle birlikte mafyanın yerleşmek üzere ülkeye çöktüğü dönem var ya, aynı dönemdir. Çünkü orada içeride görülen insanlar mafya, siyaset, emniyet, hatta yargı üçgeninin, hatta para babalarının bir araya geldiği bir durumdur. Der ki, Tantan kapatıyor, hatırlı kişilerin telefonlarıyla otel hemen açılıyordu. Motelin bahçesinde Mavi Marmara adlı devasa bir et lokantası var. İşte size demiştim ya, hani kimileri 1000 kişilik, dün konuştuğum pek çok insan mesela hatırlayanlar, biri 1400 kişilikti orası dedi. Devasa bir yer, Ataköy'den bahsediyorum. Hani bugünkü parasal değeri herhalde kağıt üzerine konamayacak bir yerden. 200 dönümden bahsediyorum Ataköy'de, denize sıfır bir zemin. Motel ve lokantanın sahibi Yafes Öztürk yıllar önce Adana milletvekili Yılmaz Hocaoğlu ile birlikte bir trafik kazası geçirmiş. Her ikisi de yaşamlarını yitirmişti. Allah Allah, bizim hatırladığımız trafik kazası bu değil ki. Bizim hatırladığımızda Sedat Bucak vardı. Bir mafya örgütünün lideri vardı. Hatta Türkiye'nin bu yıllarda, bugün konuştuğumuz dönemde de pek çok siyasi cinayete, Kutlu Adalı cinayetine de onun kullandığı uzilerin, bahçeli evlerde 7 masum tipli gencin evlerinden alınıp Eskişehir yolunda boyunlarına tel takılarak öldürülmesinin suçlularından bir tanesi. Onun talimatını verenlerden biri. Ne ilginç değil mi? Ne ilginç. Abdullah Çatlı'dan bahsediyor. Bütün bu insanlar ortaya geliyor. Biz böyle biliyoruz. Halbuki bahsettiğimiz dönem Anavatan Partisi'nden bir meclis başkan vekilinden bahsediyoruz, Yılmaz Hocaoğlu. Bir kaza geçiriyor. İzmir'de. Yanında ölen kişi Yafes Öztürk. Ne ilginç değil mi? Tesadüf. Yafes Öztürk ölüyor. Ve bu kaza geçirildiğinde, bakın size birazdan bir detay daha vereceğim. Her şey ne kadar kurgu içinde yerine oturuyor. Dedik ya, devlette devamlılık esastır. Yapmak lazım. Devlette taşların oynamaması lazım. Çünkü o yıkılası taşların içinde altında kalacak insanların kim olduğu belli. Ve o insanlar devamlılığı istiyorlar. Devlet dedikleri kendi yönetimleri sadece. Bu devlet falan değil. Devlet böyle bir kuruluş değil. Eğer öyle olsa, küçücük bir ayrıntı. Yafes ismi nereden geliyor biliyor musunuz? İçinizde belki benim gibi tarihe, mitolojiye çok meraklı olanlar vardır. Nuh peygamberin 3 oğlu var. Ham, Sam ve Yafes. En küçüğü, bazı kaynaklar en büyüğü olarak gösteriyor Yafes'i. Ama Yafes'in bizim adımıza bir özelliği daha var. Bizler, yani Oğuz boyu Yafes'in neslinden geliyor görünüyoruz mitolojik olarak. İlginç. Devlette devamlılık esas ya, bak devletin kaynağında bile esas, görüyor musun? Yafes Öztürk devam ediyor çünkü. Yılmaz Hocaoğlu ile birlikte ölüyorlar İzmir'de bir trafik kazasında. Ama buradaki hikaye şu. Yılmaz Hocaoğlu'nun Yafes Öztürk'le yakınlığı motel ve lokantanın bulunduğu arazinin Emlak Bank tarafından devri sırasında başlamış. Bankanın yönetim kurulu üyesi olan milletvekili, tesadüfe bakın, bu arsanın düşük fiyatla devrinde yardımcı olmuş. Yani Öztürk'e ballı kıyak yapmış. Kitabı yazan, hani o bahsettiğimiz iş adamı var ya Amerika'da yaşayan, o. Tanıştıran da oymuş zaten. Motelin bahçesindeki bir evin inşaatını üstlenen iş adamı Yafes Öztürk'le tanıştıkları ilk geceyi şöyle anlatıyor. Lütfen dikkat. Binlerce kişi alabilecek büyüklükte lokanta dedim ya, benim dün konuştuğum kaynaklar, dün gece saat 3.30'a kadar konuştuğum, yazıştığım insanlar en kötü söyleyen 1200 kişilikti orası diyor. İstanbul'da Ataköy'de denize 0-200 dönümden bahsediyorum. Kimin? Bizim. Bizim. Hepimizin burası. Bizim adımıza Emlak Konut orayı çatır çatır birilerine peşkeş çekiyor. Kim sayesinde? Göreceksiniz şimdi. Kitabı yazan iş adamı Yafes Öztürk'le tanışmış. Binlerce kişi alabilecek büyüklükteki lokanta bir masa hariç boştu. Masadakiler İstanbul'daki kamu yönetimini en üst düzeyde temsil eden kişiler. Kaymakamlar, savcılar, polis müdürleri. Davul zurna eşliğinde alem yapıyordu. Masada soytarılık rolünü, hiç kaçınılmaz hep olur böyle insanlar, Yafes'in bir adamı üstlenmişti. Cıvık esprilerle bürokratları güldürüyor, zurnacıyı kolundan çekerek kulaklarını üflettiriyordu. Yafes zevkten dört köşe olmuştu. Vatandaşın normal koşullarda yanına yaklaşamadığı koskoca bürokratlar, sazlı sözlü alemi motel odalarındaki bir başka alemle noktalıyorlardı. Ertesi gün sıra motelin bölümlerini gezmeye geliyordu. Yafes beni kapalı bir garaja götürdü. İçinde gıcır gıcır Mercedesler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 taneydi. Kime ait olduklarını sordum. Ankara'da bazı yüksek bürokratların arabaları olduğunu söyledi. Başkentte kullanmaktan çekindikleri için garajda saklıyorlarmış. O tarihlerde, dikkat, bahsettiğimiz tarih bu önemli. Gerçekten önemli. Çünkü işin bu boyutuna baktığınız zaman çok değişik bir şey duyacaksınız. O günlerde, bahsedilen bu günlerde yani, Merkez Bankası Başkanı da fuhuş cenneti olarak ünlenen motelin müdavimlerindenmiş. İş adamı onunla Yafes Öztürk'ün ofisinde karşılaşmış. Tanışma anısını anlatırken Merkez Bankası Başkanı olan kişi Yafes'in masasına oturmuş, adeta sekreteri gibi ona gelen telefonlara bakıyordu diyor. Çok ilginç. Masanın arkasında bir duvar var. Özel bir odaya geçiliyor oradan. Bu küçük oda tıka basa dolar ve markla dolu. Dönemin İçişleri Bakanı Yafes'e sık sık uğrar. Bir gelişinde bu özel odadaki döviz balyalarının bir bölümü İçişleri Bakanı'nın makam arabasına taşınıyor ve Mercedes'in bagajı güçlükle kapatılıyor. İş adamına iyi de Yafes Öztürk bu paraları niye veriyordu diye sordum. Güldü. Birçok vali ve emniyet müdürünün tayinini bu şekilde yaptırıyordu diye. Uğur abi bunu yazdığında tarih 2001. Diyor ki anlaşılan bir zamanlar Türkiye Yafes Öztürk'ün ofisinden yönetiliyormuş. Peki. Burada adı geçen Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saracoğlu. Çünkü Rüştü Saracoğlu Merkez Bankası tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isimlerden biri. 6 yıl boyunca başkanlık yapıyor. Ama işe bakın ki tuhaf bir şekilde Rüştü Saracoğlu 2 Ağustos 1993 tarihinde emekli oluyor. Yani görevi bitiyor artık, ayrılıyor. Bir hafta sonra şu demin söylediğim trafik kazası yaşanıyor. Ve o trafik kazasında Yılmaz Hocaoğlu'yla, yani Anavatan Partili Meclis Başkan Vekili'yle Yafes Öztürk ölüyor İzmir'de bir trafik kazasında. Bu kadar mı? Değil. Yafes Öztürk'ün o dönemde, Uğur abi burada yazısının içinde onu anlatmamış çünkü o başka bir şeyden bahsediyor ama Yafes Öztürk'ün o dönemde kumarhanede, yani burada içinde o Cem Otels'in içinde bulunan kazinoda, o zaman daha havalıydı, daha seksi oluyordu kazino denince. Ve orada kazinodaki ortağının, gizli ortağının Yalçın Tümer olduğu söyleniyor. Yalçın Tümer, şimdi siz düşünüyorsunuz kim ya Yalçın Tümer? İsim de çok sıradan aslında. Çok sıradan değil. Yalçın Tümer dediğiniz kişi 1980 yılının 12 Eylül'ünde Türkiye'de darbe yapan, kardeş kanına son verdik diyerek Türkiye'nin üzerine çöken, faşizmi bu ülkenin damarlarına ve anayasasına yazdırarak yerleştiren, o darbe heyetinin, Milli Güvenlik Konseyi'nin kudretli amirali, onun oğlu. Çok ilginç değil mi? Hani diyoruz ya, ilişki sağda solda o kadar birbirine yapışmış durumda ki, bankacıyı bulduk, yöneticiyi bulduk, siyasetçiyi bulduk. Ama bunların bir hamisi olması lazım değil mi? O haminin bir yerden çıkması gerekiyor. Yani bu insanların işledikleri suçların görünmemesi gerekiyor. Suçu işledikleri kesin. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı orada yaşıyor çünkü. Merkez Bankası Başkanı sekreteri gibi telefonlara bakıyor orada. Bunu yazan bu ülkenin en muteber gazetecilerinden biri, adı en ufak bir şaibeye karışmamış Uğur Dündar yazıyor. Sadece Uğur Dündar yazmıyor. Başka bir Uğur da yazıyor. Uğur Mumcu. Dün gece Uğur Mumcu'nun bütün kitaplarını çıkarttıktan sonra bu işlerle ilgili yazdığı yazıları araştırırken çok ilginç, daha önce dikkatimi çekmemişti. Gerçekten bunu büyük bir gönül rahatlığıyla itiraf ediyorum. Çünkü Uğur abi Mehmet Ferda takma adıyla Politika ve Çivi gazetelerinde yazı yazıyor. Mizahi yazılar bunlar. O yazıların toplandığı UMAK yayınları içinde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yayınları içinde çıkmış Büyüklerimiz diye bir kitap var. Dün kütüphanede ararken bir anda gözüm takıldı. Büyüklerimiz, benim de aradığım büyüktü çünkü. Kim ulan bu büyükler diye de düşündüm. Hani Yılmaz'ın çizdiği o muhteşem vinyetteki gibi. Neden insanlar sürekli bir kuşak öncesinin cenaze fotoğrafını taşıyor üzerinde? Bir büyük olmalı ki bu affedilebilsin, işin nereye geldiğini görebilelim. Bakın burada okurken çok tuhaf bir şeye denk geldim. Gerçekten bence çok tuhaf. Demin 1980 yılına kadar gelmiştik ya. Aslında o kadar da değil. Bunun daha öncesi var. 1950'lere kadar gitmek mümkün. Ama biz hafızamızı hiç değilse şu 50 yılın içinde tutalım. O beyaz toroslar çok daha canlıyken gözümüzün önünde. Devlette devamlılık denilerek, vatan denilerek, kitap denilerek insanların nasıl soyulduğunu, nasıl öldürüldüğünü biraz daha yakın tarihten alalım. 1975 yılında Süleyman Demirel'in, hani ünlü şarkısında öyle diyor ya Fikret Kızılok, Süleyman hep başbakan, başbakan hep Süleyman diye. Kimi zaman cumhurbaşkanı da oluyor. 1993'ten 2000'e kadar giden süreçte olduğu gibi. Bir yeni var, Yahya Demirel adı. Benim yaş kuşağım özellikle Gırgır'ın kapağında, Allah rahmet eylesin Oğuz Aral'ın Gırgır'ının kapağında çok sık görürdük. Sunta yolsuzluğu. Ben çok duymuştum çocukken sunta yolsuzluğu. Hep böyle anlatılırdı. Nedir ulan bu sunta diye düşünürdüm. Nedir? Sunta nereden çıkıyor bu? Sonra hikayeyi şöyle anladım. Bir yeğeni var Yahya Demirel adında. 2012 yılında vefat etti bu arada. Bu yeğeni normalde babasının kurduğu okulun içinde, okul hani tamamen sanki ona göre tezgahlanmış durumda zaten, oradan yükselip pek de bir şey yapamamış bir yeğen. Ama yeğenin başka bir becerisi var. Yeğen dünyada kimsenin bilmediği, daha önce çok üzerinde durmadığı şu hayali ihracatın farklı boyutunu görebilen bir insan. Daha bu işin Nazım'ın söylediği gibi hani mazotun daha dumanını, kokusunu duymadan insanlar traktörün resmini çizenlerden bir tanesi. İşe uyanıyor mevzuya ve diyor ki genç Yahya şöyle bir ticaret yolu keşfetti. Amcasının yakın arkadaşı büyük Türk milliyetçisi Mıgırdıç Şelefyan. Allah Allah. Ya tuhaf tuhaf isimler geliyor kardeşim. Mıgırdıç Şelefyan kim ya? Mıgırdıç Şelefyan büyük bir Türk milliyetçisi. Bir Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ve 1914 yılında Adapazarı'nda doğmuş. Sonra da ölümü 1987 yılı. İstanbul'da ölüyor. Ve milletvekili seçimlerinde özellikle 27 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'nden giriyor. 1962'de de Senato'nun içinden giriyor. Birçok kaynak meclise seçilen son Ermeni milletvekili olduğunu söylüyor. Değil yani, bugün de örnekleri var, işte Garopaylan var mesela, sevgili Garopaylan var. Ama hikayesi şu, Mıgırdıç Şelefyan'ın aklınızın bir kenarında dursun. Süleyman Demirel 1960'lı yıllarda başbakanlık yaptı. Hani o genç DSİ'nin başından getirilmiş Türkiye'nin umudu, bundaki kumaş başka falan denildiği dönemde, başbakanlık yaptığı dönemde en yakınındaki isimlerden biri olarak görülüyor Mıgırdıç Şelefyan. Tıpkı Yafes Öztürk gibi. O gibi yanında duruyor çünkü onun. Hiçbir zaman uzaklaşmıyor. Hep burnunun dibinde. Her zaman o işler yapıyor. Mesela ilk kez Türkiye'de teneke yolsuzluğu yapılıyor. Teneke kaçakçılığı. Çünkü bu ülkede kullanılacak, bu ülkede kullanılmak üzere getirilecek tenekeyle ilgili bir sıkıntı var ve Mıgırdıç Şelefyan uyanıyor buna. Çok büyük bir yolsuzluktan bahsediliyor, büyük para kazanıyor. Sonra bakın bugüne ne kadar benziyor. Gaziantep'te yapılacak havaalanı ihalesini alıyor. Şimdi içinizden pek çok kişi diyecek ki bir dakika ya, ne anlatıyorsun sen, Gaziantep havaalanı mı? Ulan onun tarihi o kadar eski mi? Tarihin eski olmasının önemi yok ki. Zaten ihaleyi kazandıktan sonra, yani devletten hak edişlerinin çok büyük bir bölümünü aldıktan sonra batıyor Mıgırdıç Şelefyan. Ya da battığı söyleniyor. Çünkü orada develenen para hepimizin parası. Devlette devamlılık esas. Birilerinin yemesi gerekiyor, birilerinin de onlara para çıkartması gerekiyor. Ki o para bölüşülebilsin, birilerinin elinde kalabilsin o para. Sadece Mıgırdıç Şelefyan'a gitmiyor ki o para. Başkalarının da ihtiyacı var. İşte bu Mıgırdıç Şelefyan o dönemde İsviçre'de yaşıyor. Şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Türkiye'den oraya mobilya yollayacak olsak, İsviçre'de bunun alıcısı şirketler olsa, bak yıllar sonra, yıllar sonra Halil Ağa diye bir adam Samsun'dan bu işe uyanacak ama üzerinden 16 yıl geçmiş olacak. Çok sonraları, ya çok daha erken uyanmış bu işe. 1975'ten bahsediyoruz. 3 şirket kuruluyor İsviçre'de. 3 şirket de bugünkü tabirle bir masa bir kasa şirketler. Gerçekten bir yer var, bir dükkan var. İçinde ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ve kuruluyor şirketlerden birinin adı da, isme bakar mısınız? Establishment Mopar. Uğur abi, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Yahya Demirel sonradan Establishment Mopar Kaçtım Apar Topar adlı ünlü yapıtında devletin malı deniz yemeyen domuz yollu açıklamalarda da bulunmuştur diyerek laf geçiriyor kendisine. Ve Yahya Demirel ile ilgili o dönemde gazeteciler yazıyor bunu. Deniyor ki kardeşim oraya giden mobilya falan değil, mamul ürün gitmiyor ya, ceviz kaplamalı sunta gidiyor. Sıradan bir gümrük memuru yakalıyor bunu. Sıradan namuslu bir gümrük memuru ve durduruyor malı. Durdurduktan sonra Türkiye'de büyük bir skandal patlıyor. Çünkü arka arkaya yatılıyor, yazılmaya başlanıyor. Ve Yahya Demirel o dönemde çok ilginç bir savunma yapmak zorunda kalıyor. Çünkü mobilyaların yapıldığı yer İstanbul ve İzmir ama mobilyaların sevkiyatı Karadeniz ereğinden yapılıyor. Uğur Mumcu bunun da çok dalgasını geçiyor yazının içinde. Diyor ki haklı, mobilyaların hava alması lazım. İzmir'den çıkartıp Karadeniz Ereğli'ye kadar götürüyor. Orada bir güzel Karadeniz havası aldırıyor. Oradan yapıştırıyor. Çünkü o liman ancak ayarlanabiliyor. Hani birileri bugün Venezuela'dan peynirden bahsediyor ya, Caracas'tan. Caracas'tan nereye geliyor peynirler? Yani birilerine göre peynirler, birilerine göre başka bir şey. Mersin Limanı'na. Allah Allah. Lan Türkiye'de liman mı bitti? Niye Mersin limanı? Daha kullanışlı demek ki. Bak o zaman da Karadeniz ereğlisi kullanılıyor. Yahya Demirel yurt dışına çıkarken Esenboğa ve Yeşilköy havalimanlarını değil, anasının gözü olduğu için cilve gözü sınır kapısını seçmiş ve bu kez mobilyalar yerine Türkiye'den kendini ihraç etmiştir. Kaçıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yeğeni. Herkesin gözünün önünde kaçıyor. Sonrası acayip bir hikaye zaten. Burada kitabın içinde biraz anlatmış rahmetli Uğur Mumcu ama bir askerlik hikayesi var mesela. Çürük raporu üzerine askerlik. Niye? Askerde olmak daha güvenli çünkü. Önce çürük raporu, sonra askerlik. Bu kadarla mı kalıyor? Hayır, bugün dedik ya hafıza tazeleyeceğiz diye. Hafıza tazeleyeceğiz, tazelemek zorundayız kardeşim. Çünkü bir otel odasından, bir otelin toplantı odasından çıkmış 1 saat 17 dakikalık videonun ardından insanlar Türkiye'nin mafyöz tarihinin sadece son 20 yılla sınırlı olduğunu falan düşünüyorlar. Yok öyle bir şey. Bu aktarılan bir gelenek, devlette devamlılık esastır. Yine Uğur Mumcu'nun dün kütüphaneyi karıştırırken yine Umak Yayınları'ndan Saklı Devletin Güncesi, Çatlı vesaire diye toplanan bir kitabı var. Bunlar hep toparlama zaten bu kitaplar. Umak'ın kendi toparladığı. İnsanlar okusun. Çok da ucuz kitaplar bu arada. Sizler de edinebilirsiniz Umak üzerinden. Burada toparladığı yazılarından bir tanesinin içinde açıkça şu soru sorulmuş. Çatlı kim? Yekten sormuş zart diye hem de. Öyle ya, sonuçta gazetecilik yapıyorsun. Halk adına fikri namus koruyorsun kardeşim. Kıvırmanın bir manası yok ki. Çatlı kim diye soruyu sormuş. Zart diye. Ve cevabını da vermiş. Hem de öyle bir şekilde vermiş ki. Papaya suikast davasında adı geçen Abdullah Çatlı İsviçre'nin Basel kenti savcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan aranmaktadır. Uyuşturucu mu? Ya saçmalama, ne alakası var? Vatansever bu insanlar. Hayır. Uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor sadece. İsviçre tarafından değil. Fransa'da da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanıyor zaten. Yakalandığında üzerinde kokain bulunuyor. Ne ilginç değil mi? Vatansever değil miydi bu insanlar ya? yedi tipli genci gözünü kırpmadan telle boğulması talimatını veren, bunu söyleyen ben değilim, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesi var. Nasıl vatanseverlik bu ya? Uyuşturucu kaçırıyorsun. Bitmedi. Dur daha hemen, şaşırma ya. O kadar basit değil ki bu işler. Fransız polisince bundan dolayı tutuklanmıştır. Ağca'nın eylemci arkadaşı, silahlı sağ eylemci Oral Çelik aynı suçun ortaklarından biridir. İpekçi cinayetinin yönlendiricisi Mehmet Şener, Basel Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Doçent Bedrettin Cömert'i, Bedrettin Baba, Doçent Bedrettin Cömert, öğrencilerinin Bedrettin Baba dediği insanı öldüren, sağ silahlı eylemci Rıfat Yıldırım, Frankfurt'ta uyuşturucu madde kaçakçılığı nedeniyle yakalanmış ve savcıya kaçakçılığı ülkücü örgütler adına yaptığını söylemiştir. İfadesi var adam. İfadesi var. Şu anda Roma'da ifadesi alınan Yalçın Özbey de aynı işlere karışmış bir ülkücüdür. Mehmet Ali Ağca'nın yargılanması döneminde yazılan yazılardan bir tanesi bu. Ve burada anlattıktan sonra, hani nasıl bir insan olduğunu anlattıktan sonra, cezaevinden nasıl kaçırıldığını, Mehmet Ali Ağca'nın ona nasıl destek verdiğini falan anlattıktan sonra isimler veriyor. Bu isimler öyle ilginç isimler ki bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Mesela dava dosyalarını hem o dönemlerde, daha sonrasında elbette okumak, hem de sonrasında bununla ilgili okunmuş kitaplardan, isimlerden bazıları aklımda kalmış. Bunlardan bir tanesi Mahmut İnan. Mahmut İnan, Allah Allah, bak çok sıradan bir isim. Çok basit, çok sıradan bir isimden bahsediyoruz. Olabilir. Ancak bu kişi Mehmet Ali Ağca'ya Zürih'te kalacak yer buluyor. Sadece onunla birlikte değil, İsviçre demin dedik yani. İsviçre önemli yer. Magırdı Çelefyan'ın da orada 3 tane dükkanı var bakarsan. Dükkan bir boka yaramıyor, içinde de bir şey yok zaten ama olsun, 3 tane kocaman şirket var. Aynı şekilde bu insanlar gidip Mehmet Ali Ağca'sı, Abdullah Çatlısı, Oral Çelik'i tamamı bir şekilde oraya geçiyor. Aynı şekilde Serdar Bey'in yazdığı gibi Yeşil mesela yolu oradan geçiyor. İsviçre'de insanlar var. Bunlardan bir tanesi bu kişi Mahmut İnan. Fakat burada yapılan bir araştırma sonucunda aslında bu Mahmut İnan denilen kişinin Mahmut İnan olmadığı ve Ankara Nallıhan Aliağa Mahallesi nüfusuna kayıtlı Feridun Akkuz olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bana ne? Adamın adı Mahmut İnan olmuş, Feridun Akkuz'u olmuş. Önemli değil. Ama işte bu Feridun Akkuz'u önemli bir insan. Çünkü Feridun Akkuz'un bu demin bahsettiğimiz Abdullah Çatlısı'ndan tutun Ağca'sına, Oral Çelik'inden tutun, burada bahsedilen o demin adını konuştuğumuz Mehmet bilmem ne ona kadar hepsiyle yapış yapış bağ var. Aynı ülkücü örgütlenmenin içinde. Ama bakın dedik ya, devlette devamlılık esas. Bu çocukların boş bırakılmaması gerekiyor. Neden? Birilerine düşman lazım. Düşman gösterebilesin ki Ataköy'deki 200 dönümlük araziyi vatan millet aşkıyla kapatabilesin. O zaman bu çocukların savunulması lazım. Çünkü İsviçre makamları alıyor bu insanları. Hemen bir avukat bulunuyor. Türkiye'de de çünkü bu adam bıçaklı yaralamaya karışıyor. Ve bıçaklı yaralama konusunda bu kişiye, Feridun Akkuzu'ya bir avukat bulunuyor. Avukat kim? Taha Akyol. Ne? Taha Akyol. Hadi canım, nasıl? Bildiğimiz Taha Akyol. Evet. MHP'de yönetici o dönem. Avukatlık da yapıyor zaten. Son işi hatta Feridun Akkuzu'nun duruşması, davası. Feridun Akkuzu bu davanın sonunda 1,5 yıllık ceza alıyor falan filan hikaye. Ama devlette devamlılık esas. Kimse kimseyi bırakmıyor. Çünkü burada tuğlanın bir tanesinin bile çekilmemesi gerekiyor. Çünkü o tuğlayı çektiğin anda altında kalacak kişiler bunlar değil. Daha doğrusu bunlar da tuğlayı bir şekilde orada sabit tutmak zorunda kalıyor insanlar. Çünkü tuğlayı çektiğinde altında Cumhurbaşkanı'na kadar giden bir süreç başlıyor. Şimdi aklınızda şöyle bir soru var haliyle. Ya demin anlattın da hikayeyi. Yafes Öztürk ne oluyor? Yafes Öztürk ölüyor. Demin dedim ya, 1993 yılında bir trafik kazası Yılmaz Hocaoğlu ile birlikte. İnsanlar bunun üzerine çok düşünmüyorlar. Lan bir siyasetçi, bir kumarhane patronu. Bu adamlar ne ararlar? Yok öyle bir şey. Ölüyor gidiyor. Öldükten sonra arkasında biri resmi, üçü imam nikahlı, dört hanımefendi bırakıyor. Ve bu dört hanımefendi bir miras kavgasına giriyorlar. Hangi miras? Hepimizin parası var ya, bizim parayı bölüşüyorlar. Bizim. Hani başında Merkez Bankası Başkanı'nın oturup telefonlara baktığı, İstanbul Emniyeti tarafından, İçişleri Bakanı tarafından korunan paramız var ya, Ataköy'deki 200 dönümlük arazimiz aşk olsun, unutmuş olamazsınız bunu. Cumhurbaşkanı tarafından bir lokantada, herkesin gözünün önünde, bahsettiğimiz Mavi Marmara Lokantası'nda, eli omzuna atılarak benim oğlumdur size emanet ediyorum dediği Yafes Öztürk tarafından geliştirilmiş, büyütülmüş servet, kimilerine göre milyarlarca dolarlık bir servet, dört kadın arasında pay edilemiyor. Yıllar sonra, bunun üzerinden bir herhalde 13-14 sene geçtikten sonra bir iş adamı arazinin çok değerli olduğunu, en azından işletme hakkını kendilerine devretmeleri için dört hanımefendiyi bir araya getiriyor. Dört hanımefendi ortak çıkar konusunda anlaşıyorlar, tek bir şartları var: bir araya gelinmeyecek. Herkesin ödemesi ayrı ayrı yapılacak ve takır takır yürüyecek o iş, yapılıyor. Hepimizin parası, dağıtılan bizim arazimiz var ya, bizim, bu yayını izleyen herkesin, hepimizin ortak bir arazisi var. Zamanında devlette devamlılık esastır denilerek bizim adımıza alınmış Ataköy'de 200 dönümlük bir arazimiz. Şimdi yok, birileri emmiş durumda onu. Neden? Ne rahatlıkla? İşte bu rahatlıkla. O kadar rahatlar ki insanlar. Çünkü birilerine düşman gösterdiğin zaman, düşmanı karşılarına çıkarttığın zaman hiç kimsenin ağzı açılmıyor. Diyorsun ki insanlara, ya kardeşim ben seni koruyorum. Bu ülkenin birliğini koruyorum. Bu ülkede iyi insanlar iyi yaşasın diye koruyorum. Bak bu terörist, bu hain, bu vatan haini, bu şeddeli hain, bu var ya, bu solcu, kanun hükmünde kararnameyle attık bunu üniversiteden. Bunun akıtacağımız kanında, oluk oluk akıtacağımız kanında ülkece duş alacağız. Acayip güzel olacak. Serin, önümüzde yaz zaten, çok iyi gidecek. Gösteriyorsun, sonra bu ülkenin insanları ses çıkartmıyor. Bodrum'da bir marinadan dört insan yan yana fotoğraf paylaşıyor. Bir gazeteci, tek başına bir gazeteci çıkıp insanlara diyor ki 3 ay önce, bu fotoğraf boru değil. Bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Çünkü buradaki insanlar birlikte Türkiye'nin kaderini belirlemiş insanlar. Devlette devamlılığı sağlayan insanlar. Mehmet Ağar'ın yanında Korkut Eken'in durması, onun yanında Engin Alan'ın bulunması, onun yanında Alaaddin Çakıcı'nın durması boşa değil. Sonra 3 hafta önce Türkiye'nin çoğu kuzağından canı yanmış bir mafya babası bağırmaya başlıyor. Diyor ki, benim hakkımı yedi bu ülkenin İçişleri Bakanı, benim dönüş biletimdi o. Sadece bu bile koskoca bir ülkede iktidarın sallanmasına yetmesi gerekirken insanlar sessiz kalıp 7. videoyu bekliyorlar. 7. videoda cinayet itirafı var. Ve bakın, o kadar namuslu, o kadar vatansever bir insan ki Sedat Peker denilen kişi, kardeşini Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için vekil tayin ediyor. Diyor ki, başkasına güvenemem. Başkasına güvenemem. Ben kardeşimi vereceğim sana. Kardeşim yapacak bu cinayeti. Talimatı veren Korkut Eken. 4 gün boyunca kardeşi geziyor Kutlu Adalı'nın karşısında. Öldüremiyor. Denk gelmiyor onun söylemiyle. Ama bunu itiraf etmek üzere Korkut Eken'in yanına geldiğinde, Mehmet Ağar o zaman emniyet müdürü, yan odasındaydı diyor Korkut Eken. Bak, kendi itirafı ikrarla geliyor hukuki tabirle karşımıza. Ben bunu söylediğimde, merak etme koçum, hallettik biz o işi diyor. Biz hallettik o işi. Tesadüfe bakın ki bu ülkenin güzel insanları, suikastle öldürülen insanları takır takır hayatlarını kaybederken, birileri onların yok edilmesine sessiz kalırken, bu ülkede insanlar yok edilirken birileri konuşmuyor. Ve o uziler takır takır kullanılıyor. Beyaz toroslar vızır vızır dönüyor Türkiye'nin dört bir yanında. Sonra bundan çok çok çok çok uzun zaman sonra İstanbul'da bir grup insan bir araya geliyor. Benim babam bir kahramandı diye bir etkinlik düzenliyor. Etkinliği düzenleyen ünlü yayıncı, yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu bir grup insanı bir araya getiriyor. Ve o insanların hepsi aslında bizim annesini, babasını, kardeşini tanıdığımız insanlar. Görmek ister misin fotoğraflarını? Göstereyim ben sana. Bak. herkesin gördüğü, herkesin bu insanlar nasıl öldü dediği anda hepimizin konuşmak zorunda olduğu bir şey var. Çünkü buradaki insanları biz tanıyoruz. Hepsini tanıyoruz bu insanların. Onlar, şu fotoğraftaki insanlar bir araya geldiğinde, bak Sabahattin Ali ile başlayan, altında Uğur Mumcu ile devam eden, yanında Musa Anter'i gördüğün, Behçet Aysan'ın, Metin Altınok'un olduğu yerde. Bak orada çok güzel bir kadın var, görüyor musun? Yasemin Cebenoyan onun adı. Yanında Onat Kutlar'la birlikte The Marmara patlamasında öldü. Diyorum yani bu işin sağı solu yok. Bu işte bir düşmanlar var, bir dostlar var. Başkası yok. Çünkü toplumsal bellek platformunu oluşturan bu insanlar, şurada gördüğün insanların tamamı bu ülkenin içinden geçmiş insanlar. Ama bugün yok gibi davranılıyor. Mesela Yasemin Cebenoyan'ın kardeşi Cüneyt Cebenoyan, ablasını PKK'nın öldürdüğünü ispatlayabilmek için bu ülkede sol çevreler tarafından dışlanmış, atılmış, geride bırakılmış insanlardan bir tanesi. Ama onunla bitmiyor ki. Bak burada kimler var? Necip Ablemitoğlu var, gördün mü? Hemen yanında Hrant Dink duruyor. Bazılar o ikisinin üzerinden bu ülkeyi düşmanlaştırıyor. Yani birinin anlattığını diğerinin söylediğinin karşısında gibi gösteriyor. Ne tuhaf değil mi? Sonra o insanların çocukları bir araya geliyor bu sefer. Bak burada gördüğün insanlar da onların çocukları. Hasan Ocak'ın kardeşi Maside Ocak var mesela. Cumartesi anneleri adına benimle bu yılın Mart ayında bağlantı kuran, ya bize çok zulmediyorlar diyen, açıklamasını sadece göstermem, burada yayında paylaşmam için benimle çok zarif bir şekilde paylaşan bir hanımefendi Maside Hanım. Onun yanında Hrant Dink'in kızı duruyor, Delal Dink. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter var. Onu gördün mü? Metin Göktepe'nin kardeşi var mesela, Meryem Göktepe. Hrant Dink'in oğlu var, Arat Dink. Yanında Özge duruyor. Benim arkadaşım Uğur Mumcu'nun kızı. Onun yanındaki insanı Matthew Caruana Galizia'yı tanımıyor olabilirsin. Ama aslında tanıyorsun, duydun. Hani o toplumsal belleği anlatan, bu fotoğrafta çok eksik insanlar var. Daha mesela Alaz yok burada, Alaz Erdost yok. Zeynep Altıok yok. Çok insan eksik. Ama Matthew Caruana Galizia kim biliyor musun? Hani Panama belgelerini yayınladığı için arabasına konan bombanın patlatılması sonucunda hayatını kaybeden Daphne Caruana Galizia adında Maltalı bir gazeteci vardı. Hatırlıyor musun? İşte o onun oğlu. Ama bütün bu insanlar, bütün burada bahsettiğimiz insanlar tamamı aslında hepimizin gördüğü, tanıdığı, bildiği insanlar ya. Hepsini biliyoruz. Biz bu hikayelerin tamamını biliyoruz. Ve o hikayelerin içinde adı en çok kullanılan, bugün yayında da iki yazısından örnek verdiğim Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkan Vekilliği unvanını alabilmiş insanlardan bir tanesidir. Dönemin içinde, dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la konuşurken ona bu olayın, Uğur Mumcu cinayetinin nasıl çözüleceğini sorduğu sırada kendisine çekilecek bir tuğlayla devletin çökeceği anlatılmıştı. Oysa devlet dediğimiz şey, devlet diye anlattığımız şey öyle bir şey değil ya. Devleti yönetenler kendilerini kutsal gibi gösteriyorlar. Çünkü birilerini düşmanlaştırmaları gerekiyor. Bu kimi zaman kanun hükmünde kararnamelerle hayatı kaydırılan bir akademisyen olabilir. Barış bildirisine imza atan bir insan. Sıradan bir insan. Öğrencileriyle bir gün önce akşama kadar belki 50 dakikalık bir dersin içinde birbirinin gözüne bakarak biraz gülüşmüş, biraz ders yapmış insanlardan bir tanesi. Fark etmez. Belki bir gazeteci olabilir. Hayatını bir yerde yitirmiş bir gazeteci, Kutlu Adalı gibi. Kıbrıs'ta hayatını yitirmiş bir gazeteci olabilir. Ya da Uğur Mumcu gibi aracının altına konulan bombanın patlatılmasıyla yaşamını yitirmiş ve ardından devleti oluşturan o tuğlaların tamamının birinin çekilmesiyle yok olabileceği söylenen, üstelik bunun en ciddi ağızdan ifade edildiği bir insan olabilir. Bu insanlar, devleti yönetenler, onlar nasıl insanlar? Mehmet Ağar, Susurluk Komisyonu'na verdiği raporların, dün gece oturup rapor okudum ben mesela, o raporların tamamında her soruya neredeyse bu bir devlet sırrıdır, yanıtlayamam diye cevap veriyor. Bu bir devlet sırrıdır, yanıtlayamam. Devletin sırları var bu ülkede. Devletin sırları demin çocuklarını, kardeşlerini gösterdiğim insanların kanları aslında. Anlatılan hikaye o. Yılmaz'ın bugün çizdiği, bizimle paylaştığı o vinyetin içindeki herkesin bir sonraki kuşağa bir cenaze törenine taşınacak fotoğraf aktarımı. Devlet dediğimiz hikaye bu. Ve insanlar Türkiye'de hala bu işe sessiz kaldığı için yaşanıyor bu. Son 50 yılında bu ülkenin yaşananlardan sadece küçük bir demet anlatmaya çalıştım size. Bunların bütün kadrosu, bu insanların tamamı, hani bir televizyon filmi olsa sonunda bu filmde adı geçen kişilerin tamamı kurgusal karakterlerdir, gerçeklikte bir ilgisi yoktur diyemeyeceğimiz insanlar. Hepsi gerçek çünkü. Hepsi gerçek, bir kabus gibi bu ülkenin tepesine çökmüş durumdalar. Bu ülkede sadece o günlerde gezmedi o beyaz toroslar. Bugün hala ruhu dolaşıyor o beyaz torosların. Bak, bir mafya babası konuşuyor, bir suç örgütü lideri konuşuyor. Türkiye'de bambaşka bir suç örgütü lideri, bambaşka bir suç örgütü lideri karşısına çıkıyor. Bize öyle büyük yalanlar söyleniyor ki, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından birinin oğlunun Venezuela'ya maske ve tıbbi malzeme dağıtmak üzere gittiğine inanmamız bekleniyor. Aynı dönemde Türkiye'de maske dağıtımı sıkıntıya düşmüş durumda. Biz 5 tane maskeyi kim verecek, bu ülkenin eczacısı mı sahtekar, öbürü mü bilmem ne suçlu diye tepesine çıkılmış bir milletiz. Nasıl oluyor ya? Dün bu medikal işlerden çok anlayan bir izleyicim gece yazmış. Diyor ki, öyle kolay değildir kafanıza göre maske alıp gitmek. Bunun onayı var. Maskenin de test kitinin de Türkiye'den nasıl çıktığını ispatlamak zorundasınız. Eğer böyle bir şey varsa belgesi vardır. Belge. Rüşvetin belgesi mi olur? Pezevenk demişti, hatırlıyor musunuz o mahkemede? Engin Civan'la Selim Edes arasındaki resleşmede. Rüşvetin belgesi mi olur? Pezevenk. Bilmiyorum ki rüşvetin belgesi olur mu? Ama rüşvetin, talanın, yalanın, insanları öldürmenin, onların mallarına çökmenin, kamu malını yutmanın belgesi var. Ha, belge ne işe yarıyor? İşte orası biraz sıkıntılı. Çünkü belgenin bir işe yarayabilmesi için o belgenin bulunduğu, ortaya çıktığı ülkedeki insanların da buna inanması gerekiyor. Bununla ikna olup bununla uğraşmaları gerekiyor. Yani demin size o aydınlık yüzlerini gösterdiğim insanların ölümlerinin ardından mesela Madrid'de olduğu gibi 1 milyon insanın teröre karşı kimden geldiğine bakmadan sokakta kol kola yürüyebilmesi gerekiyor. Olabilir mi? Zor. Neden zor? Çok açıklıkla söyleyeyim. Devlette devamlılık esas. Çünkü bizde devlet diye anlatılan şey, hepimize sokuşturulmaya çalışılan şey bir düzen aslında. O yüzden devlet dediğin, geçmişte pek çok örneklerini, ta Platon'dan beri anlatılan örneklerini bir araya getirdiğimiz, hani size burada Cuma günü anlattığım Kelile ve Dimne'nin içinde bile anlatıldığı şekliyle bir organizasyon. Ama böyle bir organizasyon değil, emin olun. Çünkü burada anlatılan organizasyon sadece mafyatik bir yapılanma. O kadar. Birilerinin bu suyun başına oturabilmek için siyasetin en tepesinden katilin en dibine kadar o ipi tek bir mesafede tutabilmesini gerektiriyor. Bunu tutarsan hayatın çok güzel devam ediyor. Sonrası yalana bağlı. İstediğini söyle ondan sonra. Yani maskede, test kitide, mobilyada, suntada, ne bileyim peynirde, aklına ne geliyorsa sadece konuş. Çünkü bu işle ilgili asıl konuşması gerekenler susacak. Bak, burada olduğu gibi. 3 hafta boyunca bir organize suç örgütü liderinin anlattıklarına koskoca bir ülkenin iktidarının sessiz kaldığını görüyoruz biz. Koskoca bir ülke. İstediği zaman insanının burnundan getirebilmek için yapmayacağı şey olmayan ama istemediği zaman asla ama asla sesini çıkartmayan. Ayşe Çelik'i hatırladınız mı? Ayşe Çelik ismi size bir şey çağrıştırıyor mu? Ayşe Hanım çocuklar ölmesin demişti. Çocuklar ölmesin. Bu kadar. Ama bunu sadece yaptığı programla para kazanan, onun dışında bu ülkeye zerre kadar faydası olmayan, gerçekten bugüne kadar zerre kadar faydası olmayan bir insanın yayınında söylemişti. Bak, bugün kendisinin paylaşımında diyor ki, sadece 2 gün içinde, bu sözü kullandıktan sonra sadece 2 gün içinde evim basıldı, gözaltına alındım. 6 aylık kızımla 2 kez cezaevine girdim. 3 haftadır bir mafya reisi, 3 haftadır bir mafya reisi Türkiye'de nasıl cinayetler işlendiğini anlatıyor. Türkiye'de neler yaşandığını anlatıyor. Ve devlet sessiz. Milim oynamış durumda değil. Ha, özür dilerim. O organize suç örgütü liderinin erkek kardeşi gözaltına alındı. Oysa dün o yayınlanan videoda çok açık bir şekilde 1996 yılında bu işin olduğunu söyledikten sonra Kutlu Adalı cinayetinin 25 yıllık bir zaman aşımından bahsediyordu. Çünkü yasalar bizim işimize yaramıyor. Yasalar o işten en fazla para kazanan, o işten güç sağlayan insanların işine yarıyor. Dikkat ettiniz mi Sedat Peker ne kadar iyi biliyor yasaları? Çünkü yasayı bilmek demek aynı zamanda yasanın boşluğunu bilmek demek. Yasayı bilmek demek, o yasa koyucuyla kol kola yürüttüğün ilişkinin tıkır tıkır devam etmesi demek. Ve biz, devlette devamlılık olduğuna inandırılmış insanlar, her zaman bir düşman gösterilerek oyalanmış insanlar, biz bu tavırla yaşamaya devam ettiğimiz sürece, yani bu ülkenin muhalefeti hala bu işe sessiz kalmaya devam ettiği sürece, sadece toplumsal bellek platformundan insanların acılarını hatırlayarak geçmişte neler olmuş diye gezindiğimiz müddetçe hiçbir bok olmayacak. Emin olabilirsin bundan. Gerçekten hiçbir şey olmayacak hem de. Son 50 yıl demin anlatmaya, özetlemeye çalıştığım 50 dakika içinde sana özetlemeye çalıştığım süreçte ne olduysa sadece olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Eğer ki biz gerçekten böyle bir topluluk içinde yaşamak istemediğimizi söylersek, eğer ki biz bunun getirisini götürüsünü göze aldıktan sonra ben böyle insanları istemiyorum, bu ülkede bunlarla yaşamak istemiyorum diye ses yükseltirsek, o zaman bir şeyler değişir mi? En azından değişmeye başlar. Bunu garanti edebilirim. Olmazsa, vallahi yayının başında söyledim ya, biz Yılmaz dün bu vinyeti yolladıktan sonra ben çok uzun süre baka kaldım vinyete. Gerçekten kilitlendim. Çünkü sanatçı gözü böyle bir şey işte. Benim 50 dakikadır anlatmaya çalıştığımı tek karede anlatıyordu. Bu ülkenin kader diye üzerimize yüklenen o makus talihini. O kadar güzel anlatıyordu ki. Eğer bu işe ses çıkartmayacak, bu işin peşinden gitmeyecek olursak, bundan sonra sadece bir sonraki kuşak, bir önceki kuşağın fotoğrafını taşıyacak bir cenazede. O kadar. Sonra o cenazelerle ilgili konuşacak. Sonra biri işte bir yayın yapacak, benim yaptığım gibi mesela. Unutulacak, gidecek. Bu akşam bir televizyon programı var ve İçişleri Bakanı orada. En azından uslu olmadığını bildiğimiz çocukların da gazetecilerin de katıldığı bir ortamda soru yanıtlayacak. O yanıtlanacak sorular için en fazla tedirgin olan insanın bu ülkenin en tepesinde oturan insan olduğuna kalıbımı basarım size. Çünkü orada bir ayrım gözlenecek. Yani beraber yürüyecek miyiz, yürümeyecek miyiz ayrımı? Göreceğiz. Bugün saat 9'daymış. Bakarız, izleriz. Ve yarın ölmezse akılırsam ben de gördüğüm, anladığım, bildiğimi anlatırım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz ya. Hayatlarımız çok farklı. Etnik kökenlerimiz farklı. Cinsel yönelimlerimiz farklı. Ne bileyim, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Bizi ortaklaştıran şey insanlığımız. Bir de aynı ülkeyi sevmemiz. Bu ülkenin içinde bir arada yaşamak için o arzumuzu sıklıkla dile getiriyor olmamız. Nereye kadar? Vallahi vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Çünkü eğer vazgeçersek birbirimize sadece cenazelerde taşınacak fotoğraf devredeceğiz, o kadar. Yoksa karşı çıkacağız. Sesimizi çıkartacağız ve bu pisliğin içinde yaşamak istemiyoruz diye bağıracağız. Bağırdınız. Çünkü artık pisliğin seviyesi çeneyi geçti. Bu saatten sonra dudağı kapatacağı için bağırsanız da duyulmayacak. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Biraz gecikeceğiz bugün. Saat 11'de getireceğim gazeteleri size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftayı açtık, başladık. Ondan sonrasında da yavaş yavaş devam ederiz. Ya da değiştirmeyelim yayının saatini ya. Ben 10.30'da gelirim yine. Nasıl olsa gazeteler de hazır. Onu da yapalım da yayını vaktinde bitirelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız ve bu yayına katıldınız. İyi ki konuşmaya izin verdiniz. İyi ki konuşmaktan korkmadınız. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, bunun bir önemi yok. Hepimizin ortak sevgisi, ortak bağlılığı demokrasi ise eğer, bu ülkeyi seviyorsak, iyi yaşamak istiyorsak ama birbirimizden vazgeçmeden, yapmamız gereken şey bu. Birbirimizden vazgeçmeden konuşmak. Tekrar görüşünceye dek herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde şahane, çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Hoşçakalın.